Donanım Haber'in teknoloji videoları Casper'ın katkılarıyla yayınlanmaktadır. Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Ersin Kılıç.
Merhabalar, ben Talha Aynacı.
Bu soğuk cuma gününde teknoloji ve oyun haberleriyle ekranınızı ısıtmak üzere birlikteyiz ve teknoloji haberleri kısmında ekran kartlarıyla başlamak istiyorum. Bildiğiniz gibi AMD geçtiğimiz haftalarda Hawaii'de oldukça havalı bir lansman gerçekleştirdi ve bize donanım haberi olarak o lansmanda yer alan tek Türk basın grubuyduk. Bizim için gerçekten gurur verici bir olaydı. Bu lansmanda Hawaii, Tahiti ve Kuroka isimli 3 tane yeni model ekran kartı tanıtıldı. Bunlar 290X, R9 var başında, 280X ve 270X. Genel olarak 290X'e baktığımızda en önemli özelliğinin DirectX 11.2'ye destek vermek olduğunu görüyoruz. Ve $750 fiyatıyla da Titan'dan daha yüksek performans sunuyor şu anda AMD tarafından aktarılan verilere göre. Kartların teknik özelliklerine bakacak olursak eğer 290X 28 nanometre üretim süreciyle üretiliyor ve 512 bit bellek veri yoluna sahip 4 GB bellekle beraber gelecek. GDDR5 bellekler 5 GHz hızda çalışıyorlar ve GPU hızında 800 ile 1000 MHz arasında değiştiğini görüyoruz. Boost özelliği sayesinde 1000 MHz'e kadar GPU hızı artabiliyor ve shader sayısına baktığımızda ise 2816 shader ile 250 W TDP değeriyle gerçekten iddialı bir ekran kartı oldu. Zaten her yerinden belli. Biliyorsunuz geçtiğimiz programda da yer kabuğu isimli AMD'nin yeni kodlama altyapısını konuşmuştuk ve oyun yapımcılarının özellikle Battlefield 4 ile beraber buna destek vermeye başlayacağını söylemiştik. Bu kartların da Battlefield 4 versiyonları piyasaya çıkmaya başlamış durumda. Anlaşılan o ki Battlefield 4'ü hakkını vererek oynamak için bir tane AMD ekran kartına sahip olmamız gerekecek.
Ya baktığımızda zaten özellikleriyle de böyle üst düzey ekran kartları. Hani Battlefield'da zaten oyun dünyasında şu anda böyle ekran kartlarını zorlayacak oyunlardan bir tanesi olduğunu düşünürsek muhtemelen hem bundle paketlerini de göreceğiz hem de böyle performans olarak da ön plana çıkacaklardır diye düşünüyorum.
Evet, 280X ve 270X'e doğru indiğimizde bellek veri yolunun 384 bit 256 bit'e gerilediğini, bellek miktarında 3 GB 2 GB olarak düştüğünü görüyoruz. Ama bu ekran kartları da performanslarıyla yine iddialı olacaklardır diye düşünüyorum. Çünkü üst seviye ekran kartı $750'dan giriyorsa büyük ihtimalle $450, $350 bandında da diğer ekran kartları konumlanıp fiyat performans açısından hayli iddialı kartlar olarak oyun severlere hizmet edecekler. Yeni nesil konsollar arifesinde yeni nesil ekran kartlarıyla tanışıyoruz artık. Ya yeni nesil diyorum çünkü özellikleri gerçekten çok fazla.
Şey güzel, hani eskiden böyle çok yüksek performanslı ekran kartı almak için bayağı bir para harcamanız gerekiyordu. Şimdi
1800-2000 lira para vermiştim. Evet. Şu anda aslında ölersin. 3000 lira ekran kartı satıyor.
Ya var bize. Ama hani 450-350 dolarlık aldığınız ekran kartlarıyla da çok güzel performans gösterebilecek. Yani Battlefield gibi oyunları çok rahat bir şekilde oynayabileceksiniz. Hani bu konuda ekran kartı piyasasının böyle en azından farklı örneklerle karşımıza çıkması tabii ki güzel bir şey.
Ben yeni nesil konsolların özellikle hep bunu söylüyorum ama artık orta seviye ve üst seviye ekran kartlarındaki ayrımının da giderek azalacağını düşünüyorum. Orta seviye ekran kartı olan kullanıcılar da büyük ihtimalle artık güzel oyunlar oynayabilecekler. Hepinlikle göreceğiz.
Özellikle AMD kanadında hani AMD ekran kartı alan oyuncular daha avantajlı olacak gibi gözüküyor.
Ben de öyle düşünüyorum ama tabii ki zaman gösterecek. Bakalım o kodlama altyapısını kimler kullanacaklar bu tarafta.
Evet, oyun tarafına geçtiğimizde de şimdi ekran kartlarından bahsettik. Yüksek donanımlardan bahsettik. Hani söylediğimiz gibi bu ekran kartlarını şu sıralar böyle test edebileceğimiz en iyi oyunlardan birisi de arkadaşlar Battlefield 4 olacak. Biliyorsunuz önümüzdeki günlerde çıkacak fakat DICE ekibi ilk önce ön siparişli alanlara 1 Ekim itibariyle bugün itibariyle de herkese Battlefield 4'ün betasını açmış durumda. Direkt olarak Şangay haritasında oynayabiliyorsunuz. Hani zaten oyunu bekleyenler veya ön sipariş etmiş olanlar şimdiye kadar oynamışlardır diye düşünüyorum. Biz de burada Battlefield'ı tabii ki ikisi bir programda çok defa konuştuk. Fakat birazcık da böyle şey yapalım, betadaki izlenimlerimizi aktaralım istedim. Şimdi ilk öncelikle grafiklerden bahsetmek gerekirse, hani üçlü arasında çok büyük bir fark yok. Fakat özellikle patlamalarda, işte kıvılcımlarda ve etrafla etkileşimde çok daha büyük farklılıklar görüyoruz. Ama benim hala böyle duvarların yıkılmasında, efektlerde bazı sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Bunun tabii ki betadan kaynaklanan tarafları da var. Mesela bu Şangay haritasındaki meşhur gökdelen yıkılma sahnesine baktığımızda gökdelen sanki yıkılmıyor da böyle yerin altına giriyormuş gibi bir efekt görüyorsunuz. Hani oyunun videolarında sürekli olarak tankların binaların içerisinden geçebildiği gibi bir izlenim gösterildi. Fakat her tarafı yıkamıyorsunuz. Belli başlı yerlerden geçebiliyor tank. Ve buradaki duvarın da yıkılması karton pier gibi olmuş. Ama hani bu patlama efektleri muhtemelen tam sürümde düzelecektir diye düşünüyorum. Bilmiyorum, siz de test ettiniz.
Açıkçası,
oynanışa geçmeden önce
hani
bir grafiklere
ben
bakalım.
Grafiklerine çok takamadım. Bana grafikler hayli yeterli geldi. Bazı arkadaşlar tekstür detayını yetersiz bulmuşlar ama özellikle poligon sayısı arttırılmış, o silahlar ve el
zoom yaptığında silahı özellikle.
Ek olarak animasyonların arttırılmış olması, artık çevremizdeki karakterlerin öyle salak supuk zıplamaması, gerçekten etrafımızdaki karakterlerin de o animasyonlarla karşınızda bir şeylerin engellerin üstüne atlayabilir halde olmaları benim çok hoşuma gitti. Ve oyun hızlanmış, oyun oynanışını da çok beğendim. Biraz hantal bir oyundu Battlefield. Hani yatmak, kalkmak, ateş etmek, adam vurmak zordu, alışmak gerekiyordu. Sanki biraz...
Hani, arcade'e kaçmış biraz.
Arcade de var, vurmak artık daha kolay, daha hızlı, seri bir oyun var. Araçlar da var. Yani tadını tam bulmuş.
Ya
şimdi
bir de
olmuş.
Şeyden de kaynaklanıyor hani oyunun haritası. Şu an betadaki haritasından da kaynaklanıyor. Tabii patlama efektlerinin kötü olduğundan bahsettik ama muhtemelen ben binanın tam sürümde öyle yıkılacağını düşünmüyorum. Hani belli başlı optimizasyonlar yapılacaktır. Haritadan ve oyun modlarından da kaynaklı birazcık da arcade havası olmuş. Hani çok daha rahat bir şekilde işte eğilebiliyorsunuz, zıpladığınız zaman yere sürünerek ateş edebiliyorsunuz. Evet. Bu gibi dinamikler oyunun hızını da birazcık arttırmış.
Yani bana şey geldi, Mesut'un dediğine katılıyorum. Oyunda inanılmaz bir akıcılık yakalanmış. Yani Battlefield 3'e oranla Battlefield 4'teki hatta şarjör doldurmamız bile, ben en basitinden şeyi örnek vereyim, RPG yani roket doldurmada daha hızlı hareket eden bir askere sahibiz. Ben onu fark ettim. Onun dışında yeni eklenen silahlar hoşuma gitti. Keza yine akıcı animasyonlar var. Yalnız ben Şangay haritasını hiç beğenmedim. Niye beğenmedim? Öncelikli olarak harita gerçekten çok büyük ve doyurucu. Yani ben Large Conquest oynadım. 5 ayrı bayrağın bulunduğu harita oynadım. Uzun sürede oynadım. Ama daha önce de söylediğim gibi Battlefield bana göre şehir savaşlarına yoğunlaşan yapısıyla ters düşüyor. Ya tankların o alanda dolaşması, ya sadece bir binanın çöküp diğerlerinin böyle sabit kalması gibi öğeler birazcık insanı kurcalıyor ama yani etrafta keşfedilecek, bakılacak çok
şey
fazla
var.
Alan var. Gökdelene
çok fazla soteci oluyor hani
şimdi
oyuncu
şöyle
profilinden
bir şey olmuş,
dolayı.
Şangay haritası kesinlikle Battlefield'e göre değil. Mesela 4 tane sınıf var. 2 tanesini direkt eliyorsun. Hangilerini eliyorsun?
Medic.
Assault'la Medic sınıfını eliyorsun. Çünkü kimse gerek duymuyor. Yani kimse birbirini kaldırmaya uğraşmıyor.
Evet,
bile.
Doğru.
Sniper'la adam gökdelene çıkıyor. Sabahtan akşama kadar orada gazoz kapağı açar gibi pıst pıst sıkıyor. Zaten diğerleri de hani Engineer sınıfı da tanka biniyor. Ortalıkta ya savaşacak bir şey kalmıyor. Ama tabii ki de sonuçta bayrak kapma oyunu olduğu için çok fazla bunları önemsemiyorsun ama eğer gerçek anlamda Battlefield'in o 4 ayrı sınıfını kullanacak bir oyun yapısı gerekiyorsa bence çok daha farklı bir harita olması lazım. Ben Şangay haritasını hiç beğenmedim. Ama onun dışında oyunun akıcılık yönünde ilerleyi sağlaması güzel. Levelation etkisi diye çok uzun süre üzerinde durdukları bir detay vardı ki onu da ben
asansörü şey
çok abi. Fazla yani etkisini göremedim. Tamam, mesela işte arabanın yanından geçerken alarm ötüyor. Veya işte asansör bindiğin zaman işte asansörün
kepenkleri
sesi falan
kapatıyorsun.
Falan. Kepekleri falan kapatıyorsun ama çok büyük de böyle aman aman bir şey değil bana göre.
Yani,
ama ya ne bileyim sanki böyle bir ek paketle Battlefield 3'e gelebilecek bir şeymiş gibi de duruyor açıkçası ama diğer haritaları görmek lazım. Ve akıcı olması dediğiniz gibi kesinlikle biraz daha
şimdi
iyi hale getirmiş.
Şöyle bir detay var. Harita farklı. Hani Battlefield oynayıcı kullanıcısı olarak bugüne kadar yenilenen bütün betalardan çok daha farklı bir haritayla karşı karşıyayız. Hem çok büyük bir harita hem de çok fazla detayı var. Şimdi binanın içi de var. Dışarıda
dışı
büyük
var.
Bir savaş var. Deniz bile var. Yani deniz araçları var aynı haritada. Gerçekten çok kapsamlı
çok
bir haritada oynuyoruz.
Ya şöyle söyleyeceğim.
Ben şeyi sevdim.
Ama.
Hani çok fazla rakiple karşı karşıya gelebiliyorsun. Çok fazla çatışmayı yoğun tutabiliyorsun bayrak savaşı olmasına rağmen. Bir de dar sokakta ben tanka karşı değilim. Tankın manevrasının kısıtlanması güzel bir şey ki tanklar da ölsünler. Çok geniş arazide çok güçlü oluyorlar. Ama şöyle bir detay var. Yani bugüne kadar bunu hep yaşadık. Battlefield'in betasındaki harita genelde en üstünde uğraşılan, en ön plana çıkartılan haritadır. Bad Company'de de böyleydi. Yani betada bir tane haritayı oynarsın, inanılmaz güzel uyumuş dersin. Alırsın, diğer haritalar hep daha kötü olur. Umarız Battlefield 4'te bu böyle olmaz.
Umarız.
Çünkü gerçekten bu harita benim gerçekten hoşuma gitmeyen dediğim kötü bir harita değil. Ama mükemmel bir harita da değil. Geliştirilmesi gereken çok yeri var. Umarız diğerleri bundan kötü değil.
Script üstüne daha önce de konuştuğumuz evet. Bu asfalt çökmesi falan mesela. Sadece oyunun belli bir alanında oluşması çok yapay duruyor. Tamam hani bir tane dev gökdelen çökmesi eyvallah dersin. Ki yani harita o kadar büyük ki ben o çökmeye şahit olamadım.
İki yani saniyede
sen
çöktü zaten.
Arka taraflarda falan oluyorsun göremiyorsun bile yani. Gerçekten çok büyük bir harita ama kullanışlı değil. Yani büyük olması bence bir şey ifade etmiyor. kullanışlı olması önemli. Arik Harbor vardı mesela. O da büyük bir haritaydı ama
ben şeyi, bir strateji yapıyordun. Ben harita olarak şeyi merak ediyorum mesela. Çünkü bu haritada senin de söylediğin gibi levelation etkisini tam olarak göremiyorsun. Mesela işte oyunun tam sürümünde çıkacak olan haritalarda işte adaya mesela gemi gelecek. İşte o tarz farklı levelation sistemini oynayacak haritalar görebileceğiz ki bence birazcık daha deniz savaşlarını falan da ön plana çıkaracaktır diye düşünüyorum. Bir de betasında silahlarla da ilgili bir dengesizlik var. Mesela o hani bizim bombiş diye tabir ettiğimiz silah neydi? Bomba atar bir silah. Evet, bomba atar bir silah var. Bombiş at diyoruz biz gerçi ama oynarken. Hani onda bile adamın böyle ayağının dibine atıyorsun, patlıyor falan, ölmüyor böyle. Muhtemelen tabii ki tam sürümde ben bunların giderileceğini düşünüyorum ama inşallah Battlefield 3'teki bu meşhur pompalı hatası gibi hatalarla karşılaşmayız. Çünkü bunu yapımcılar da zaten itiraf ediyorlar. Hani Battlefield 3'te bazı silahlarda dengesizlik vardı. Çünkü o silahı aldığın zaman bazuka gibi paldır küldür indirebiliyordun böyle karşılıklı.
182 vardı, hatırlıyorsundur belki abi. Evet, uzun var. Süre güncelleme gelmedi. Geçen gün DICE ekibinden tasarımcı diyor ki biz diyor Battlefield 3'ün çıkışından dolayı diyor tokatlasa diyor bizi insanlar hakkı var diyor. Ya aylarca o şeyi değiştirmediler. Silahın detayını. Operation Metro'da çat. Ya Battlefield 4 daha stabil olursa bu konuda silahları denge konusunda en azından daha başarılı olur. Tabii kesinlikle şey değil hani oyun kötü diyemem yani gerçekten çok güzel. Keyif alıyorsun ya çünkü üstünden helikopter geçiyor bir taraftan tankları ilerliyor falan. Yani o atmosferi muhteşem yakalıyorlar ama bence daha başarılı bir haritada sunabilirlerdi bunu.
Bir de şey evet, güzel ya.
Sunabilirler ama.
Yok. Gökhan'a soruyoruz diyoruz işte nasıl Gökhan beğendin mi filan. Adam vurunca güzel oluyor ya.
Ya şimdi oyun şöyle bir şey. Oyun kötü değil. Geliştirmişler değil, ama tabii ki bir seri üretim havası var. Yani evet. Battlefield 2'den 3'e geçiş. 3'ten 4'e geçiş de yok.
Evet.
Sanki böyle oyun konsolumsu, konsollara biraz daha iyi gidebilsin diye yine böyle bir detaydan kısılmış. Yani abartamamışlar bazı şeyleri. Ya. Onu hissediyorsunuz. Yani mesela Battlefield 2'den 3'e geçerken PC odaklı bir oyundu. Evet. Tam %100 PC odaklı bir oyundu. Ve o sıçramadan sonra konsollar ezik kaldılar yanında. Gerçekten şu an Xbox 360'dan PlayStation 3 versiyonu Battlefield 3'teki PC ile yan yana koyuyorsun. Dağlar var. Ama büyük ihtimalle PlayStation 4, Xbox One'la çok arasında dağlar oluşmasın diye Battlefield 4'te biraz frene basılmış. Battlefield 3.5 diyenler var. Haklı buluyorum.
Ya Battlefield 4'ün mesela Xbox 360 versiyonu falan hani denemedim ama videolarına falan baktığımızda hiç iç açıcı değil zaten. Hani böyle çıkmak için çıkmış gibi bir havası var. Bir de şey olayı var. Ya yapım ekibi DICE, Bad Company 2'de aslında o kadar güzel bir hava yakaladı ki, çok güzel bir denge yakaladı. Hani Battlefield tabii ki Battlefield 2 1 de çok güzel oyunlardı fakat Bad Company'de hem böyle birazcık daha takım halinde ilerlemeyi ön plana çıkarttılar. Bir de daha dengeli bir havası vardı hem araçlar konusunda hem çatışmalar konusunda. Evet, şimdi çıtayı bu kadar yükseltince hani Battlefield 3'te birazcık beklentilerin çok daha yükseliyor. Hani 4'te keza öyle. Yoksa Battlefield 3 ve 4'e genel olarak baktığımızda bana göre piyasadaki en iyi shooter oyunlarından birisi, hatta en iyisi bile diyebilirim. Ama hani beklentilerle birlikte böyle kıyaslayınca daha iyi olabilirdi, daha dengeli olabilirdi diye tabii ki eleştirilecek
gerçi
kısımlar da var.
Gerçi son dedikodular gösteriyor ki Electronic Arts konsollara özel bir Bad Company ile geri dönüş yapabilir.
Evet. İnşallah.
Yani Bad Company'nin aslında özelliği nedir? Konsol odaklı geliştirilen evet, bir yani oyun olması. Bu yüzden konsolun bütün olanaklarını kullanan, iyi grafikte olan, haritaları ona göre tasarlanmış, aksiyonu konsolda full yaşayabildiğimiz bir oyundu. Ben PC'de hiç keyif almadım Bad Company'den, evet. Onu söyleyeyim. Ben konsolda oynarken çok daha fazla eğlendim
oyunu. Bad Company 2'nin grafik ayarları bile PC'de baktığın zaman çok fazla bir şey kurcalayamıyordun
yani. Değişmiyordu zaten. Değişmiyordu. Sadece biraz çözünürlük artıyordu. Daha net görebiliyordun. O da hiçbir işine yaramıyordu.
Ya ben şunu söyleyeceğim son olarak. Battlefield serisine Frostbite motoru pek yaramadı bence. Yani Frostbite 2 daha iyiydi gibi geliyor bana.
Frostbite 3 yani ile birlikte
yıkım, diyorsun. Yıkım falan çok daha fazla yüksekti. Yeni motora geçtiler. Eyvallah tamam daha iyi grafikle falan da. Ya sadece ışıklandırmaya abanılmış bir motor varmış gibi gözüküyor.
Burada bir de son soru var. Ben PC'deki beta'yı gördükten sonra açıkçası PlayStation 4'ü almaya karar verdim. Evet. Anlaşılan o ki PC'de şey yapmayacaklar. Çok dibine vurmayacaklar grafiklerin bu sefer. Herhalde Battlefield 5'te konsola mı alsak, PC'ye mi alsak diye tartışırız diye düşünüyorum.
Bu arada son olarak şeyi de söyleyeyim. Oyunda Türkiye serverları olacağına dair bazı dedikodular var. Tabii ki ben oyunu denerken herhangi bir Türkiye serverıyla karşılaşmadım. Fakat Electronic Arts'ın işte anlaşmalı şirketlerinde, server şirketlerinde Türkiye'de yer verileceği söyleniyor. Umarız öyle bir şey olursa hani Türkiye'de daha düşük ping süreleriyle
müthiş
birlikte
olur. Müthiş olur.
Oyunun keyfini de daha iyi çıkartırız diye düşünüyorum.
Kendi sunucumuzu alırız o zaman gerçekten evet. Çok yararlı bir şekilde.
DHBSC kapışmalarına da diyorsun.
Çatı çatı evet. Devam.
Şimdi Battlefield 4 ve yeni nesil konsollar oldukça önemli ama bir önemli konu var mobil dünyada. Ben de ondan teknoloji haberlerine devam edelim diyorum. Note 3 biliyorsunuz oldukça popüler bir telefon. Biz de yakın bir zamanda incelemesine yer vereceğiz ama Note 3'ün özellikle Samsung'un yeni politikasından dolayı Bazı bölgelerde SIM kilitli geleceği dedikoduları vardı ve Samsung bunu resmi bir dille doğruladı. Yalanladı denmesi bekleniyordu kullanıcılar tarafından ama Samsung'un da belirttiğine göre artık Samsung'un yeni nesli telefonlarında bölgesel SIM kilidi olacak ve kullanıcılar ne yazık ki uygun fiyatlı ülkeden gidip bu telefonu alıp ülkemizde kullanamayacaklar. Zaten nedense bizim ülkemize özel, hani tamam Avrupa Birliği'nde de bu kilit var ama daha çok bizim ülkemize özel bir uygulama var. Mesela pasaportu yurt dışından aldığın cihazı kaydettirme falan filan gibi saçma sapan böyle uygulamalarımız var.
Hesapa gelmez.
Evet, yani hep bunun altını çiziyoruz. Yurt dışından tonlarca getirip satan vergi kaçıran adama bir şey yapamıyorlar. Sırf bunların önünü kesebilmek için, daha denetimleyebilmek için vatandaşı eziyorlar. Bu da yine vatandaşın ezildiği konulardan bir tanesi. Yani bireysel olarak telefon alıyorsunuz bir tane. Bunu kaydettirmeniz gerekiyor. Şimdi bu uygulamanın üstüne Samsung Türkiye'nin uzun zamandır yakındığı bir uygulama da vardı. Grey Market. Sırf Grey Market'in önüne geçebilmek için Samsung artık bölgesel SIM kilidi uygulamasına geçecek ve Avrupa'dan aldığınız telefonu sadece Avrupa'da, Asya'dan aldığınız telefonu sadece Asya'da kullanabileceksiniz. Amerika'dan Snapdragon 800'lü telefonlar getirtmek isteyen ya da Avrupa'nın belli bölgelerinden Snapdragon 800'lü telefon getirtip Türkiye'de kullanmak isteyenler ne yazık ki bu engele takılmış olacak arkadaşlar. Bundan sonraki çıkan Samsung ürünlerinde de benzer bir uygulamaya gidileceği söyleniyor.
Ya da Amerika'dan bir şeyle anlaşıp, telekomünikasyon şirketiyle anlaşıp oranın SIM kartını kullanacaksın ama yurt dışından
koyacaksın. O zaman işte ayvayı yediğinin resmidir zaten. Bir SMS işler ödeyerek. Evet. Evet, yani değersiz bir konu olur bu. Bakalım ne olacak? Ben tepkilerinizi merak ediyorum. Eğer hani bu konuda bir fikriniz varsa lütfen paylaşın. Çünkü benim hiç hoşuma gitmeyen bir uygulama oldu. Kullanıcıları sınırlamak yanlış bir şeydir. Ülkedeki satış politikanızı gözden geçirirsin. Reklama biraz daha az para harcarsın. Bu ülkede bu kadar da pahalıya satmazsın telefonu. Yani şimdi Grey Market'ten gelen adamın da %100 bu devlet denetiminden geçtiği, vergilerini ödediğini varsayarsak ki öyle olması lazım. Yani günümüz koşullarında devletin bunu denetliyor olması lazım. O adam 1600'e satarken resmi kanaldan gelenin 2000'lerden satılıyor olması da arada bir soru işareti yapıyor. Yani 400 liralık farka değer bir hizmet farkı var mı acaba arada satın alan kullanıcı için? Bunların iyi araştırılması, iyi değerlendirilmesi lazım. Çünkü sonunda kullanıcı mağdur oluyor.
Ya her türlü aslında işte bavul ticareti yapanları cezalandırmak için sen kullanıcıyı cezalandırıyorsun. Zaten bu hani SIM kartı kilidini koymadan önce de böyleydi. Hani bunu koyarak aslında normalde işte mesela sen gideceksin yurt dışına, parasını vereceksin, vergisini ödeyeceksin ama yine Türkiye'de kullanamayacaksın.
Kullanamayacaksın. Sırf pasaportuna yani kaydetmek lazım. O da 2 yılda bir böyle saçma sapan bir düzenleme.
Tamamen yani. Evet, saçma bir düzenleme. Zaten saçmaydı ama hani şimdi ona rağmen kullanamayacaksın. Hani saçmalığın da saçmalığı gibi bir şey olacak.
Pasaportuna kaydettirsen de çalışmayacak.
Evet, kullanamayacaksın. Yani. Bilmiyorum, ben hani önümüz Note 3 dışında önümüzdeki cihazlarda da kullanacağı söyleniyor ki ben çok baskı geleceğini ve bu durumdan geri adım atma olasılığının yüksek olduğunu düşünüyorum. Hani
ben de öyle düşünüyorum. Hoş bir şey değil.
Peki bunun karşısında mesela Samsung şunu düşünmüyor mudur? Ya HTC'si var, ne bileyim iPhone'u var bunun. Ya biz bunu uyguluyoruz ama bizim için dezavantaj değil mi arkadaşlar?
Ya şimdi şöyle düşündüklerini...
Sonuçta öyle veya böyle Samsung ürünü satılıyor yani.
Tabii ama şöyle düşünmüyorlardı. Note 3'e baktığında rakipsiz bir telefon şu anda. Karşısına HTC'de belki One Max gelecek ama bu Note 3 dediğimiz cihaz kalemiyle, sahip olduğu özelliklerle, ekran büyüklüğü, inceliğiyle filan şu anda piyasada rakipsiz bir telefon. Zaten Galaxy Note serisiyle adamlar yeni bir sınıf açtılar. Şimdi Note 3 de bunu başlatmış olmaları mantıklı. Galaxy S4'te mesela başlatmadılar bunu. Neden? Çünkü rakibi fazla.
Evet.
İşte Xperia Z var. Daha düşük donanıma sahip olsa kullanıcıların ilgi gösterdiği. HTC tarafında One var. Onlarda da S4 vardı. S4'de bu kilidi uygulamadılar. Ama Note 3 gibi rakipsiz bir cihazda şimdi bunu deniyorlar. Gelen tepkilere bakarak belki rakipsiz olduklarını düşündükleri arenalarda bu tip SIM kilitli versiyonlarla devam edebilirler. Ne olacak? Hep beraber göreceğiz sonuçlarını. Samsung hakkında bir diğer haber de var. Samsung'un test sonuçlarında bizzat hile yapıp yüksek sonuçlar aldığı ortaya çıkartıldı yapılan testlerde. Buradaki hile de nedir arkadaşlar? Normalde Samsung'un içerisindeki işlemcilere baktığımızda telefonlarında kullandığı işlemcileri, bu Note 3'te daha çok test edilip ortaya çıkartılmış bir şey. 4 çekirdeğin aynı anda aktif bir şekilde programlarda %100 çalışmadığını görüyoruz. Ama testlere geldiğinde sıra hem GPU'nun hızı yükseltiliyor hem de işlemcinin hızı yükseltilip %100 yük altında kullanılmasına izin verilerek performansı arttırılıyor olayın. Yani test sonuçlarına daha yüksek sonuçlar alması sağlanıyor telefonun. Aslında bunu diğer üreticilerin de yaptı ama Samsung'un tüm testlerde özellikle optimizasyon yapıp yüksek sonuçlar alarak kullanıcıları yanılttığı konuşuluyor.
Hayır, ya Japon, Güney Koreli ve Japon abilerden beklemediğimiz hareketler bunlar.
Evet ama şimdi şöyle bir şey var. Ben bu haberi yaparken yani okurken de hep şunu düşündüm. Arkadaş, test sonucuna inanarak telefon alan adam zaten bunu hak ediyordur. Yani neden hak ediyordur? Ben son dönemde cep telefonu incelemelerine bakarsanız eğer test sonuçlarını rakipleriyle karşılaştırmalı olarak vermem ve şunu söylerim. Test sonuçlarına önem veriyorsanız alın bunlara test sonuçları derim. Kesinlikle son kullanıcı deneyimine etki etmediğine inanıyorum ve bunlar da zaten bu sonuçlar da bunu gösterdi. Neden son kullanıcı deneyimine test sonucu etki etmiyor? Şöyle söyleyeyim size. Biliyorsunuz şimdi yine haberi de var ama General Mobile'ın Discovery isimli bir cep telefonu var. Fiyat performans şampiyonu
diyor.
Evet. Evet, HD ekranı var. İşte içerisinde quad core Cortex A7 tabanlı bir işlemci var. Sonuçta SGX544MP bir GPU taşıyor ve HD ekranında oyunları olabildiğince yüksek performans oynatabiliyor GPU'su sayesinde. Ama gel gör ki test sonuçlarına baktığımızda benchmark sonuçlarına oldukça düşük sonuçlar aldığını görüyoruz bu cep telefonunun. Özellikle One X'ten S3'ten kapıştırdığın zaman daha düşük sonuçlar alıyor. Ama oyuna geldiği zaman daha hızlı oyun oynuyorum. Demek ki test sonucu ne bu aletin oyun oynatma kabiliyeti hakkında bir bilgi verebiliyor ne de One X arasında oyun ve günlük kullanımda nasıl bir performans farkı olabileceği hakkında bir ipucu vermemi sağlayabiliyor. Oradan yüksek almak ne işime yarıyor o zaman? Yani demek ki kullanıcının tek istediği şey bu test sonucunda yüksek almaksa Samsung da diyor ki al sana yüksek sonuç. Yani aslında bu bir hile değil. Kullanıcı ne istiyor? Yüksek sonuç almak istiyor. Evet. Yüksek sonuç almak istiyor. Samsung da diyor ki al sana yüksek sonuç. Ne değişti yani?
Evet ya senin de söylediğin gibi hani bu performans oranlarına bakıp da zaten telefon hani inceleme tam izlersin işte özelliklerine sahip olursa ama test sonuçlarıyla ilgili ben de mesela hiçbir telefonda şu ana kadar test sonuçlarını izlemedim böyle takipte etmem. Aa bunda bu varmış falan gibisinden. Çünkü son kullanıcı eline aldığında bu telefonu beğendiysen oyun performansı iyiyse zaten orada iş bitmiştir.
Yani değer verdiğin konularda nasıl performans gösterdiği önemli. Mesela şimdi diyelim ki Antutu'dan 250 bin puan aldın. Koydun kenara diğer telefonda 50 bin puan oluyor. Kamerası nasıl çekiyor dediğinde Antutu'ya bakıp mı söyleyeceksin yani?
Yani ekran anlatabiliyor kartı muyum?
Ya da ekran kalitesi nasıl dediğinde o test sonucu mu onu belli edecek?
Cep telefonlarının bu seviyeye nasıl ulaştığı da ne bileyim bana biraz enteresan geliyor. Yani o ekran kartı alıyor olsam falan amenna ama ya ben ilk önce cep telefonunda mesela benim ihtiyaçlarımı karşılıyor mu diye alırım.
Evet pil süresi hakkında bile bilgi vermiyor test sonuçları ki insanlar hala da Antutu'dan ben bu kadar alıyorum niye düşük alıyorum? İşte arkadaşım nasıl benden yüksek alıyor falan peşinde. Kaldı ki bu programların stabilitesi hiçbir şekilde onaylanmamış durumda. Yani platformları test etme kabiliyetleri olup olmadığı kimse tarafından bilinmiyor. Hatta o test ettiğin platforma doğru çalışıyor mu çalışmıyor mu kimsenin ufak bir fikri yok ama yüksek aldığı zaman yüksek
seviniyor
aldım oley diyor. Düşük aldığı zaman düşük aldım diyor.
Şey saçma olabilir mi ya bu insanların yani. Benim elimdeki en iyisi olsun saplantısından kaynaklanan evet. Bir şey olabilir mi acaba yani bilmiyorum. Çünkü ben cep telefonu için böyle bir kargaşa içine girmek çok anlamsız geliyor ya bilmiyorum.
Evet anlamsız geliyor ve işin enteresan tarafı da şimdi Samsung'u böyle hile yapıyor diye sorguluyorlar ama mobil benchmark konusunda da mobil bench isminde bir konsorsiyum kuruluyor Samsung'un önderliğinde. Ve firmalar bunda Qualcomm'da var, HTC'de var, Sony'de var hepsi birlikte bir araya gelip aslında şunu yapmak istiyorlar. Bu mobil platformları gerçekten hilesiz bir şekilde test edebilecek, gerçekten analiz edip kamera performansı, ekran performansı hakkında bilgiler verebilecek benchmarklar geliştirme konusunda bir adım atılmış durumda. Yani kullanıcının aslında önem verdiğini ve önem vermeye devam edeceğini bu saçma şeyi bildikleri için artık tüm firmalar bir araya gelip
cep telefonu için benchmark.
Evet, benchmark bravo. Geliştirip platformları karşılaştıracaklarmış. Büyük ihtimalle ben bu işin sonunda şuna karar vereceklerini düşünüyorum. Ne etliğine sütlüye dokunalım. Hiç birbirimizi kırmanın bir anlamı yok.
Yapmayalım falan.
Yok yapalım ama sonuçlar yine bizim istediğimiz gibi çıksın yani.
Yani sonuçta.
Samsung da bakmış bana hileci mi dediniz. Alın lan size şu benchmark.
Şimdi konsorsiyumun başında bayrağı ben dikiyorum diyor. Benchmark hazırlayacaklarmış. Bakalım sonuçları ne olacak ama buradan tekrar söylüyorum. Şu benchmark saçmalığını bir kenara bırakın. Cep telefonları özellikle cep telefonu bir karmaşık ve birçok farklı platformun değişkinin olduğu yazılım sürücü farklılıklarından dolayı bizim bilmediğimiz birçok etkenin işin içine karıştığı konularda sakın ola o saçma sapan skorlara inanmayın. Bir telefonun yüksek skor alıyor olması ne stabilitesi ne günlük kullanımda nasıl çalıştığı ne kamerası ne ekran kalitesi ne pil ömrü ne de oyunlarda nasıl bir performans sergileyeceği konusunda kesinlikle ve kesinlikle bir bilgi vermiyor.
Abi hiçbir şey vermiyormuş zaten benim anladığım kadarıyla.
Yani vermiyor.
Sadece rakam veriyor
rakam
bu kadar
veriyor. Falan. Yani bu rakamlara göre de telefon tercih etmeyin. Arkadaşlarınızı da boşuna kırmayın diyorum ben.
Evet. Evet buradan Steam'in son duyurusuna geçelim. İşletim sistemi duyuruldu. Ardından Steam Machine'ler duyuruldu. Sonuncusu da Steam kontrolcüsü duyuruldu. Steam kontrolcüsüne baktığımız zaman arkadaşlar sanki böyle klavye ile mouse evlenmiş ve bu güzel evlilikten güzel bir evlatları olmuş gibi gözüküyor. Çünkü baktığımız zaman kontrolcünün en dikkat çekici yanlarından birisi klasik o analogların yerini mouse hareketlerini andıracak şekilde tasarlanmış dokunmatik paneller almış durumda. İçeriye doğru göçmüşler hatta.
Hoparlör görünümünde.
Evet, hoparlör görünümüne sahip. Ayrıca bunlar yine RTS oyunlarında yani strateji oyunlarında oyunculara rahat bir kullanım vermek için tıpkı mouse'da oynuyorlarmış gibi bir hissiyat verebilmek için tıklama özelliğine sahip. Aslında nasıl analogları tıklıyorsak bu dokunmatik ekranlar aslında dokunmatik demek doğru olmaz ama analog mousevari bir sisteme sahip bunlar. Bunun dışında orta tarafta bir dokunmatik ekran var ve Steam oyunlarının tamamını destekliyor. Aslında kontrolcünün kendisi Steam'e bağlı olarak bütün Steam oyunlarını destekliyor. Tabii ki de Valve bunu bir dayatma olarak sunmuyor. İsterseniz Steam Machine'e yani çıkacak olan cihazlara klavye ve mouse ekleyebiliyorsunuz, takabiliyorsunuz ama zaten baktığımız zaman Steam işletim sistemi ve Steam Machine oturma odası için ayarlanmış bir cihaz olduğu için oturma odasında klavye mouse yerine
olmaz.
Bu ikisinin birleşiminden oluşmuş bir kontrolcü çıkarmayı uygun görmüşler. Ya bana hayli enteresan geldi. Aslında çok fazla detay var. Baktığımız zaman sanki ya o klavyedeki pek çok tuşun kontrolcü üzerine işte CTRL tuşundan tutun da 1, 2, 3, 4, 5 tuşlarına, F1, F2, F3 tuşlarına kadar.
Shift bile var ya. Shift koşma falan değil.
Kontrolcü üzerine eklendiğini görüyoruz. Ya şimdi ele almadan bir şey demek doğru olmaz ama bana özellikle analogların olmaması birazcık ürkütücü geldi. Çünkü ben tabletlerden veya mobil cihazlardan oynadığımız zaman biliyoruz. Analog olmadığı zaman böyle bir tuhaf hissediyoruz kendimizi.
Şimdi orada şöyle bir kelime düşmemek lazım. Strateji oyunu salonda oynanmaz.
Evet.
Yani strateji oyunu oynayacağım diye böyle bir gamepad alan adamın da şunu uyaralım. Sonunuz hüsran olacak arkadaşlar. Konsollarda çok fazla denendi bu. Strateji oyunu ne oturma odasına uygun ne de konsola uygun bir yapı. Bunu klavye fareyle oynadınız oynadınız. Oynayamadınız oynayamazsınız zaten. Şu da bir gerçek. Steam Machine'de bir PC olduğu için takarım Xbox Game kontrolcümü ben ona. Gamepad'imi. Game kontrolcü de yalnız nasıl bir şey oldu. Oyun kontrolcüsünü takarım. Çatır çatır oynarım. Yani illa bu kontrolcüye muhtaç değiliz. Yani bu PlayStation 4 gibi bir kapalı ortam olmayacak. İstediğiniz gamepad'i evet. Orada kullanabileceksiniz. Bu yüzden ben bu kontrolcü üstüne yorum yapmanın çok önemli bir şey olduğunu, çok gerekli bir şey olduğunu düşünmüyorum. Enteresan bir deneme olacak ama strateji oyunlarını özelleştirilmiş bir kontrolcü çıkartmanın da tam bir çılgınlık olduğu düşüncesindeyim. Yani oturma odasından niye strateji oyunu oynayayım ben?
Senin dediklerine kesinlikle katılıyorum. Zaten kontrolcüyle bir kere strateji oyunu oynanmaz. Yani orada bir kamburun çıkacak işte klavye mouse'u eline alacaksın. İşte Diablo gibi oyunları, farklı oyunları. İşte Age of Empires diğer strateji oyunlarını da katabiliriz. Ya buradaki şey güzel. En azından farklı bir şey denemeye çalışmışlar.
Farklı bir gamepad'imiz alacak.
En azından farklı böyle görünümü birazcık daha böyle fütüristik bir şey denemeye çalışmışlar. Hani her zaman bakıyoruz bütün kontroller birbirinin aynısı. Sony gerçi her zaman kendi yapısını devam ettiriyor. Fakat yan firmaların hani Xbox kontrollere böyle yanaştığını, hep onun izinden gittiğini görüyoruz. Gerek böyle analogların yerleri olsun.
Ha,
evet, arada. Onun temeli de GameCube'den evet. Geliyor
yani
zaten.
Onu bilmezler ama normalde GameCube tasarımına bakıldığı evet. Zaman arkadaşlar baksınlar hatta yani Xbox 360 kontrolcüsü, hatta Xbox kontrolcüsü oradan kendini
ama Xbox kontrolcüsü hani GameCube'dekini aldı, eksiklerini kapatarak bana göre mükemmel bir kusursuz.
Yani
hani ben Xbox 1'in kontrollerini de hatırlıyorum mesela böyle eşek kadar bir böyle tahta takoz. Xbox da zaten takoz gibiydi.
Xbox 1'de ama
ikinci revizyonda düzelttiler. Xbox 360'da tamamen mükemmel bir kontrolcü çıkarttılar bana göre. Hatta işte Xbox One'dakine göre bile daha hala beğeniyoruz. Yani bunun en azından bir yeni böyle farklılık olarak iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ama ben böyle çok iyi bir performans göstereceğini düşünmüyorum. Çünkü işte dokunmatik tarafta hem yürüme hem böyle shift tuşu yerine de geçecek. Diğer tarafa baktığımızda ise kontrol tuşu yerine geçiyor falan. Çok fazla karışıklık tabii, girdiği zaman işin içine
bu arada basışlarımıza şey da tepki olmuyor. Veren evet. Bir yapıya sahip o analog içe göçmüş analoglar. Yani titreşim ve farklı duygular verebilecekler bize. Ya işin ucunda Valve olduğu zaman insan birazcık heyecanlanıyor. Gerçekten farklı bir şey denemişler. Ya ben elime alıp denemeyi isterim.
Evet ben de isterim tabii
mutlaka,
yani ama
zaten test edenler
bu
beğenmiş.
Arada öyle sadece şey Steam Machine değil yani Steam kullanan PC'lerde de bu cihaz kullanılabilecek.
Evet çalışacak. Bu konuda herhangi bir sıkıntısı yok. Bu arada hani fantastik kontrolcülerden de ben Microsoft'u da orada tek geçerim. Sidewinder serisinde bazı gamepad'ler vardı. O zamanların dönemde hani PC oyunculuğuna yakından ilgilenen kullanıcılar hatırlayacaklardır. Bir tarafı analogtu. Gamepad'in bir tarafını böyle çevirebiliyorduk. O da FPS oyuncuları için özel olarak çıkmış. O da yüzden olmuştu. Yani ben bazı şeyleri özel gamepad tasarımını hep böyle karşı buluyorum. Yoksa yani, dizi oynansın yok falan bilmem ama denemeden de konuşmamak lazım.
Şimdi deneyenler Kotaku gibi bazı siteler deneme şansına erişmişler. Çok farklı ve yenilikçi olduğunu mesela söylüyorlar. Tabii hani böyle şey yapmadan, görmeden mesela mutlaka Xbox One'ın kontrolcüsü de mükemmel olacak falan diye bekliyorduk ama aldığım zaman mesela benim için hüsran oldu.
PlayStation 4'ünki evet. Güzel ama.
PlayStation 4'ünkisi tam tersi böyle gene çok iyi olmayacağını düşünüyorduk. Bana göre çok güzel bir kontroller olmuş. Hani kontroller çok biraz da şey hani eline alacaksın oradaki mutlaka hissettiğin zaten ilk 10 saniyede nasıl bir şey olduğunu anlıyorsun.
Kendi favori oyununu açacaksın, evet. Beğendiğin türü açacaksın, orada evet. Bir deneyeceksin, ondan sonra diyeceksin ki bu olur olmaz çünkü herkes için değişebiliyor. İsterseniz buradan FPS türü oyunlara geçelim çünkü kontrolcüleri konsollarda zordur. Destiny ile ilgili yeni bir tanıtım videosu yayınlandı. Moon isimli tanıtım videosunda biliyorsunuz Destiny'nin hikayesinde dünyadaki son insanlık kolonisini koruyan uzaylılar var. Uzaylı polis arkadaşlarmışlar gelmişler bize acımışlar. Kafamızın üstünde böyle bir tane top duruyor. İnsanlığın son işte kalan kalıntılarını korumaya çalışıyorlar. Moon videosunda baktığımız zaman arkadaşlar bu dünyaya saldıran kurgusal öğelerin yani uzaylıların ayın çekirdeğinde yaşadığını öğreniyoruz ve oradan çıkıp gelmişler. Gerçekten enteresan bir kurgusal yapı
hikayesi
olmuş.
Çünkü var.
Hani bazı şeyler de vardı. Bu dünyanın altından çıkan Gears of War'da vardı. Gerçi orada dünya değil, Sera gezegeniydi ama düşündüğün zaman kurgusal olarak güzeldi. Düşünsene seninle birlikte yaşayan
bir yıllarca yaşamışsın.
Adam park diye çıkıp geliyor. Aynı şekilde şimdi bizim o uzaktan baktığımız romantik aydan gelen uzaylılar var. Ama onun dışında Destiny'nin oynanış videolarına falan baktığımızda beni çok heyecanlandırıyor. Kaygılandıran tek nokta Destiny'de beni MMO olması. MMO olduğu zaman sanki oyunlarda o genel hikaye bazlı yapı gidecekmiş gibi hissediyorum bilmiyorum ama böyle yani, dağılıyor.
Şimdi sanki hikaye bazlı yapının çok olmasına gerek yok. Sen nereden geldiğini bil demiş işte uzaylıların. Çok sorgulama o tarafa. Gerisini salla. Öldür gitsin yani.
Ya Destiny'de beni heyecanlandıran bir diğer şey de yapımcıların Halo'nun yapımcıları olması hiç kuşkusuz. Yani daha önce maratonu yapmış olan, daha sonra işte Halo gibi bir seriyi bizlere bahşetmiş olan.
Gerçi çok da adam kalmadı orada. Paso istifalar falan ya geldi çok, ama.
Tabii ayrılıklar
yine
oldu.
Ekip aynı ekip gerçi.
Falan oldu. Ama Bungie ekibi de uzun süredir bu yapım üzerinde çalışıyor. Halo 3 ODST'de evet. Bile bunun teaserlarını görüyorduk. Ya bu tarz futuristik FPS oyunlarını seven oyuncular için çok şey vaat edeceğini düşünüyorum ben. Hatta betası da yakın dönem içerisinde ön sipariş edenler için.
2014'ün ilk başlarında açılacakmış.
Zaten ilkbaharda da oyunun kendisi çıkıyor. Ya ben mesela ön sipariş etmek istiyorum ama henüz konsol tercihimi yapamadığım için tabi bu arada Activision yayıncılığında olacağı için büyük ihtimalle PC için de gelecek diye biliyorum yanlışım yoksa. Ben büyük ihtimalle PlayStation 4'te oynayacağım ama bilmiyorum sizin ilginizi
ya
çekti mi?
Benim Destiny. Zaten şimdi 3 tane oyun var PlayStation 4'ü aldığımda edineceğim. Bunlardan bir tanesi Destiny,
Division,
bir tanesi de Battlefield 4 olacak. Ben Battlefield 4'ü PlayStation 4'te oynayacağım. Hatta Ender'le falan da konuşuyorduk. Konsol alalım.
Muhtemelen
hani
biz de öyle yapacağız.
Konsolu kullanmak yani. İçin nedenimiz olsun ilk başta. Kulaklığımı falan takarım. Sosyal ağa canlı yayına geçerim mesela
parti
oradan ki.
Parti olayı nasıl olacak acaba? Ben onu çok
olur.
Merak ediyorum ya.
Bu sefer halletmişlerdir. Xbox'takini kopyalasınlar bir zahmet. Para ödeyeceğiz yani artık sistemi kullanmak için.
Yani
bir tarafta sağlam bir şey
var. O kadar stabil olursa iyi olması lazım. Çünkü mesela beraber oynayacağımız zaman Battlefield gibi oyunlarda her daim komünikasyonda kalmak çok önemli.
Ya çok keyifli olacak diye düşünüyorum. Canlı yayın butonu var. Hani evet. Benim gibi adamlar için çok değerli bir butonu. Tıklayacağız, kaydedeceğiz vesaire. İnanılmaz eğlenceli bir ortam sağlayabileceğimi düşünüyorum. Hatta yani PlayStation 4 için gerçekten son dönemde hiçbir donanıma duymadığım kadar heyecanlıyım. Bakalım inşallah
muhtemelen
hayal
zaten
uğramayız.
Yani hep beraber oynayacağız gibi gözüküyor. Hani Destiny ile ilgili son olarak söylemek istediğim nokta Talha'ya işte MMO konusunda bir nebze katılıyorum işte hani. Çünkü bu korku birazcık da piyasadaki oyunlardan kaynaklanıyor. O kadar çok MMO var ki böyle işte boş beleş. Tabii çok güzel oyunlarla da karşılaşıyoruz. Hani onları ayrı bir tarafa koymak lazım. Ama ben yeni nesilde artık bu yapının hikayeyle birlikte bütünleşip çok güzel bir şekilde karşımıza çıkacağını düşünüyorum. Bunun zaten en güzel ve en parlak örnekleri de Destiny ve Division. Her ikisi de hem hikayeye böyle sağlam evet. Temeller üzerine kurulmuş, hem oynanışa, çoklu oynanış moduna odaklanmış durumdalar. Hem de PvP, PvE gibi farklı modları da iyi bir şekilde yedirmeyi başarmışlar. Muhtemelen beraber oynayacağız diye düşünüyorum böyle ekipçe işte artık. Hem çorak topraklarda hem Chicago sokaklarında. Dolaşacağız.
Güzel videolar evet. Çıkacak diye düşünüyorum oradan. Teknoloji haberlerine geçtiğimizde ise ben bilimsel gelişmelerle ilgili iki farklı haber yayınlayacağım. Bunlardan bir tanesi protezlerle ilgili Chicago Üniversitesi'ndeki araştırmacılar beyin sinyalleriyle çalışan bir bacak protezi geliştirmiş durumdalar. Tamamen elektronik olarak çalışan bacak protezinin videosuna baktığımızda ise hani gerçekten o gelecek filmler oluyor ya, insanlarla robotların böyle hibrit yapılar oluşturdu. Evet. İnsanların vücutlarının birçok parçasının artık
Robocop işte geliyor, siyah.
Mekanik oldu. Gerçekten çok enteresan ve güzel çalışan bir bacak olmuş bu. Tabii ki beyin sinyalleriyle çalışması üstüne çok fazla odaklanılmış. Böylece merdiven vesaire çıkarken en azından bacak sizinle çıkmak üzere olduğunuzu falan algılıyor. Buna göre kendini optimize ettiği için de siz sanki bir protez bacak kullanmıyormuş, kendi bacağınızla geziyormuşsunuz gibi, kendi parçanızmış gibi rahat hareketler edebiliyorsunuz ki videodaki bacağını kaybetmiş olan arkadaşa baktığımızda da çok rahat bir şekilde yürüyebildiğini görüyoruz. Bu umut verici proje. Fakat bu projeyi böyle çok heyecanlı anlatılmış. Bana şöyle enteresan geldi. Aslında yıllardır Amerika'da iWalk isminde, hatta iPhone üzerinden bile kontrol edilebilen bir bacak protezi var. Bu bacak protezi o kadar gelişmiş durumda ki iki bacağını da kaybetmiş insanlarda yapılan denemelerde bu insanların yokuş bile tırmanabildiğini görüyoruz iWalk sayesinde. Ve iWalk'un iPhone üzerinden neden kontrolü önemli? Mesela diyelim ki spor yapacaksınız ve kürek çekeceksiniz. iWalk'a diyorsunuz ki ben kürek çekeceğim. Ona göre kendini optimize et iPhone'unuzdan. Cihaz kendini optimize ediyor ve siz kürek sporunu çok rahat bir şekilde protez bacaklarınızla yapabiliyorsunuz.
Bisiklete bineceğim diyorsun, tak bir basıyorsun. Tabii, bir saat böyle oturduğun
yerde. Spor modu vesaire var ve iWalk o kadar gelişmiş durumda ki bu proteze göre baktığımızda.
Yapılmışı var diyorsun yani.
Kaybetmiş abi. Bacağının üstünde, iWalk takılı bacağının üstünde, tek ayak üstünde sekerek ilerleyebilenler var iWalk'la beraber. Sekerek merdiven tırmanabilenler var.
iWalk da yine aynı şekilde beyin sinir hücreleriyle hareket.
iWalk biraz daha gelişmiş, üstünde birçok sinyal sensörü var. O yolu ve ortamı tarayarak aslında kendine bir şekilde düzen veriyor. Yani sizin merdiven çıkmak istediğinizi falan aslında o sensörleriyle algılıyor. Kas sinyallerini tabii ki belli bir oranda okuma var mı yok mu bilmiyorum ama daha çok iWalk'un asıl amacı, yani beyinden gelen sinyalleri alıp bacağa iletmek yerine bulunduğunuz ortamı tanımak ve sizin dengenize göre bir yapı sağlamak. İçinde bir yapay zeka var. Ve videodan da görülebileceği gibi zaten hani geliştirmeye falan yok. Satılan bir versiyon. Deli gibi de çalışıyor.
Ya işte bunlarda bir de erişilebilirlik çok önemli. Hani ne kadar kişi ulaşabiliyor. İşte fiyat konusunda tabii ki çok büyük şey var.
Tabii ki fiyatları çok yüksek.
Yüksek.
Yani burada ben şunu söylüyorum. Tabii ki her insan değerli. Uzuvunu kaybetmiş her insan apayrı bir değer taşıyor ama bence bu tip çok gelişmiş aygıtların mümkünse askerler, polisler gibi bizi savunmak için, tamam her ne kadar maaşlı çalışan insanlar da olsa, mesela polisler sonuçta maaş alıyor bunun için diye düşünebilirler ama,
riskleri var yani.
Çok yüksek bir risk. Yani benim yapmayacağım bir işi yapıyor ve beni koruyor sonuçta. Bu tip insanlara öncelikli olarak devlet yardımıyla bu tip cihazların verilmesi ve neden ülkemizde de bu tip cihazların geliştirmeleri konusunda çok fazla haber duymuyoruz, açıkçası ben üzülüyorum.
Ya şeyi hatırlıyorsun abi, bundan belki 5-6 program önceydi, bir çocuğun Obama'nın yanına kadar çıkıp tek başına bir şey geliştirmesi.
Mesela yurt dışında genelde bu projelerin hepsi Amerikan deniz piyadelerini, deniz piyadesi diye çok fazla geçiyor. Çünkü gemiyle Amerika her yere adam çıkarttığı için sonuç olarak.
Kendi ülkesinde yani, savaşmıyor.
Evet, kendi ülkesinde savaşmıyor adam. Hep deniz piyadelerinin üstünde geliştiriliyor. Mesela iWalk hemen askerlere falan takılıyor. Adamlar kendi askerlerine şu sinyali veriyorlar ülkelerine. Benim için savaştın, benim için uzvunu kaybettin ama ben seni orada yalnız bırakmadım diyor. Ha, yalnız bıraktığı da bir sürü adam var. İçin arka planında belgesellere falan baktığında ayrı bir psikolojik travma yaşayan bir sürü insan da yok değil. Var ama hani bizim de şimdi gazilerimize falan bakıyor insan.
O, üzülüyor.
Bir de bizde gönüllü askerlik var. Parasız adam gitmiş.
Tabii canım, 5 lira.
Evet.
Onbaşı maaşı.
Gönüllü olarak orada uzvunu kaybetmiş. Keşke onlar için de hani bir Türk'te de böyle bir cihazı kullanırken görsek yani.
Şey olayı da var. Hani deniz piyadesi saldırıyor. Biz savunma tarafındayız.
Evet, savunma
hani
tarafındayız.
O da ayrı bir şey yani.
İnsan üzülüyor işte.
Evet.
Kesinlikle.
Bir diğer habere geçtiğimizde ise bu haber herkesin ilgisini çekecektir. Jetpack haberi çünkü. Marka Jetpack 12. prototipi hazırmış. 2014 yılında piyasaya sürülecekmiş. 150-200 bin dolarınız varsa kendi kişisel uçan cihazınızı satın alıyorsunuz. Sırtınıza taktığınız bir cihazla artık uçabiliyorsunuz.
Bayağı da büyük bir şey yani, böyle etrafında şeyleri falan.
Zaten 60 kiloluk bir motordan gücünü alıyor.
Tam depo yarım saat mi ne gidiyormuş yani.
Evet,
bir de deli gibi ses çıkarıyor, pata pata pata pata. Adamda ne kulak kalır ne şey kalır ya.
Ama çok enteresan bir şey oldu. Grand Theft Auto 5 ya da 4'te 3'te de vardı bunların.
Şey, San Andreas'ta gizli bir üstten alıyorduk böyle.
Jetpack gerçek oldu artık. Kullanabileceğiz ve basit bir giriş seviyesi pilot lisansıyla bu cihazı uçurabiliyormuşuz.
Abi gene de. San Andreas'taki şeydi ya, şu sehpa kadar bir şeydi takıyordum. Bu bildiğim bayağı bir büyük bir şey yani.
Kallavi bir şey.
Ama düşünsene Mesut, işe böyle pat pat pat pat geliyorsun.
Ya ben bütün cihazları şöyle yanlış buluyorum. Arkadaş tamam adam uçsun, uçmasın demiyorum da kafama düşmesin. Yani buradaki
paraşüt
en büyük...
falan gibi bir şey yok mu acaba ya? Böyle bir sıkıntıya
yani
karşı.
Ya şu an görünen de Allah'a emanet uçuyorsun ya.
Şey var bir ne bileyim kuş girer yok, şeye, yok. Pervaneye takılır falan bir şey olur.
Paraşüt aslında. Olsa da muhtemelen motoru bıraktıktan sonra paraşütü adam kendini kurtarır. Tamam evet, mı? O gene aşağı düşer.
O yine aşağıda ya. Birinin kafaya inecek. Yani garip bir olay bilmiyorum da.
Evet ama yine böyle birazcık daha ilerisi için hani daha ufaltsalar falan
ya
böyle.
O paraya gidersin şey. Helikopter falan kiralarsın ne bileyim bana çok şey
yani
geldi
işte
ya.
Kişisel cihaz yani bunu getirip otoparka park edebileceksin fısss diye böyle ineceksin.
Onu bir düşünemiyorum yani.
Bip bip diye kapattığın için şöyle alarm da tamamdır.
Güzel olurmuş ya. Buradan oyun tarafına arkadaşlar geçtiğimizde aslında Watch Dogs'un sistem gereksinimleriyle ilgili bu hafta içerisinde bir açıklama geldi. Fakat daha sonra yapımcılar bu sistem gereksinimlerinin sahte olduğum değil de final versiyonu olmadığını ve son sistem gereksinimlerinin daha sonra açıklanacağını söylediler. Burada baktığımızda aslında bu haberi almamın nedeni bizim sitemizde olsun gerekse de yurt dışı kaynaklarında olsun birçok tartışmayı da beraberinde getirdi. Çünkü sistem gereksinimlerinde mesela minimum gereksinimlere baktığımızda işte 4 GB RAM, 4 çekirdekli işlemci, DirectX 11 tabii ki istiyor. İşte Nvidia GTX 460 ve AMD HD 5770'ten kapıyı açıyor. Ultra ayarlara baktığımızda ise hani tabii ki önerilen sistem gereksinimleri de var. Fakat Ultra'da işte GTX 670 ve HD 7970 gibi üst düzey performans gerektiren kartları görüyoruz. Zaten işlemci olarak da i7 8 çekirdekli işlemcileri önermişler. Hani performans tabii ki çok yüksek fakat işte Watch Dogs gibi çok grafiksel olarak ön planda olan oyunlar içinde ben fazla garipsediğimi söyleyemeyeceğim. Yani hani final oyunu... versiyonda birazcık daha muhtemelen düşük sistem gereksinimlerini düşürürler.
Yok onu genelde şey söylüyorlar ama olmaz o yani.
Ya zaten hani kağıt üstünde söylüyorlar. Buna baktığımız işte Call of Duty gibi oyunlarda tabii ki işte söyleniyor. 680'de bile son derece yüksek şeyle oynayabiliyorsun. Ama hani böyle oyunlarda da söylüyorlar ama açtığın zaman zaten 15 FPS'yi göremiyorsun. Yani böyle
şimdi
de bir
şöyle
şey
bir şey var. Watch Dogs özellikle genel olarak karşılaştırdığımızda konsollarda iyi görünecek ama bir gerçek var ki PC'de çok daha iyi görüneceğe benziyor. Çünkü ilk gösterilen demolarından sonra ilk yayınlandığı zamana bakın. O zamanki gördüğümüz görselliği.
Çok büyük farklar var.
Son yayınlanan PlayStation 4 mesela oyun içi videosunda ben çok göremedim.
Ben Gamescom'da canlı olarak hani izledim. Tabii ki biz oynama şansına erişemedik. Gamescom'da yoktu öyle bir şans. Hani önümüzde oynadılar. Hani ilk videoyla kıyasladığımızda o böyle damdan akan suları falan böyle göz önüne aldığımızda çok büyük bir fark var. Gerçi
onlar
bu şeylerden sonra
can bulacak dedi.
Versiyon, PlayStation 4
PlayStation 4 versiyonu. Ama hani son yayınlanan videolara da baktığımızda hangi versiyon olduğunu söylemiyorlar. Gene büyük farklılıklar olduğunu görüyoruz. Her ne kadar yapımcı grafiksel konuda hiçbir gerileme yok hatta daha da ilerleme var dese de ben PC versiyonunda bile o görselliğin böyle hani istense tabii ki yakalanabilir ama yakalanmayacağını düşünüyorum yani.
İlk sahne hatırlıyorsunuz hafif akşam vakti arabalarla yani polislerle bir çatıştığı sahne vardı.
Yani. E3'ü kurtaran şeydi.
Şöyle bir izledim ben dedim bu kesinlikle şeydir hani videodur CGI. CGI'dir tamamen. Render sonra dediler ki işte. Bu oyun içi ondan sonraki yayınlanan hiçbir videoda bir daha o görsellik o aksiyon ulaşılmadı. Sadece ona benzer oldu bu şeye benzer aslında PlayStation 3 lansmanında. Kizun'u göstermişlerdi. Sonra demişler ya buna benzer bir oyun yapın bize diye belki de öyle başladı.
Ya şey vardı
işte.
Mesela bilmiyorum hatırlıyor musunuz? PlayStation 3'ün ilk böyle duyurulduğunda 8 Days diye bir oyun vardı mesela.
Evet,
işte
o da mesela
falan mesela. O da çok
yok,
uçuktu.
Yok o zaten hiç çıkmadı.
Evet. Çıkmadı evet. Hani,
buna benzer yapın demişler. İptal oldu şey yapamamışlar. Abi biz yapamayız bunu bu imkansız.
Ya ama şeye bakıyorsun hani Division da grafikleriyle çok etkileyiciydi. Ben Division'da işte Gamescom'da yine önümüzde oynadılar. Hatta tablet desteğini falan gösterdiler. Aynısı yani. Ne gösterdilerse adamlar aynısını bizim önümüze koymayı başarmışlar. Gene Ubisoft. Öbür tarafta da Ubisoft'u görüyoruz. Ama Watch Dogs'ta o görselliğin ben yakalanmayacağını
düşünüyorum. Demek
ki bir
yerde bir şeyler ters
yani.
Gitmiş. Bir de benim anlamadığım ya böyle bir oyun tanıtıyorlar. Hangi platform nedir yani nasıl teknik özellikleri vardır? Ya bu tarz şeyler artık önemli. Ya sen eğer grafiklerden dem vuruyorsan paşam. Akşam vakti oldu havadan yağmur yağıyor bak buradan uçuyorum gidiyorum pelerinlerim de uçuyor. O zaman teknik özelliklerin hangi platformda oynadığını söyleyeceksin yani.
Tabii söylemen lazım ama şimdi Grand Theft Auto 5'e bakalım.
O da
biz
aynı.
Ne dedik? Bu oyun bu grafiklerde çıkmaz. Çıkacaksa da süper dedik. Xbox'ta oynuyorum. Şimdi Xbox'ta oynuyorum. Oyunun orada gösterilen görsellikten alakası yok. Ha, detay var mı? Detay dediğimiz nedir? Hani araba tamam var. İşte oturan, gezen insanlar,
etraf
yemek yiyen insanlar, alışveriş yapan insanlar var mı? Var. Etraf dolu.
Yaşayan bir dünya
ama
var.
Ama çözünürlük 640'a 480. Arabayla hızlanmaya başladığın zaman Zaten hak getire detay metay kalmıyor
zaten
yani.
Zaten pek kaplama ya desteği zaten... yok ama baktığın zaman GTA'nın inanılmaz büyük bir dünyası var. Çok da göze batmıyor. Ya ben Watch Dogs'un aynı dünyayı sunabileceğini zannetmiyorum. Bakalım.
Ya görünen sunuyor gibi de yalnız.
Şeyi söyleyebiliriz.
Yok, aynı
hani,
şekilde böyle özgür bir dünya sunabilecek
GTA'nın mi? Grafikleri konsol için bence inanılmaz. Ama hani video ile kıyasladığımızda senin gibi çok büyük farklar oluyor. Biz hatta o ben hala GTA'nın PC ve yeni nesil konsollar için durulacağına kesin gözüyle bakıyorum.
Büyük ihtimal
hatta böyle birazcık daha farklı görevler, biraz daha içerik paketiyle falan
ben
çıkabilir.
Ben daha da geliştirileceğini düşünüyorum
yani,
zaten.
Hem çevre anlamında hem
özellikle
de içerik
hasar
paketi
modellemesi mesela çok daha gelişkin olacaktır yeni nesil konsollarda.
Muhtemelen daha böyle iyi bir şekilde çıkacaklardır diye düşünüyorum. Hatta GTA'dan bahsetmişken aslında online'dan da bahsedelim. Arkadaşlar GTA Online muhteşem olmuş demek isterdim ama maalesef henüz girebilmiş değiliz. Çünkü serverlarda çok büyük problemler var. Girdiğiniz zaman hani bekliyorsunuz, matchmaking sisteminde uzun süre bekliyorsunuz. Hatta bazen takılmalar oluyor. İşte hiçbir zaman o sahneyi geçemediğiniz oluyor. Ben sadece giriş videosunu izleyebildim. İşte karakterinizi yaratıyorsunuz. Hatta işte soy ağacından itibaren yaratmanıza izin verilmiş. İşte annenizin babasını, annesini seçiyorsunuz. Babanızın işte şeyi seçiyorsunuz. Hatta soy ağacında John Marston varmış Red Dead Redemption'da. Onu da seçebiliyorsunuz. Ona göre bir karakteriniz oluşuyor. İşte şapka takarsınız, gözlük takarsınız. Bu tamamen size kalmış. Uçakla birlikte Los Santos'a böyle hikayeye uyan bir şekilde girişe izin vermişler. Çünkü havaalanında zaten bizi karşılayan Franklin'in en yakın dostlarından biri olan Lamar.
Lamar mı?
Evet, oo, Lamar bizi karşılıyor.
Yo nigga.
Hani bu hikaye şeyini güzel bir şekilde yedirmişler. En azından ben giriş videosundan bunu anladım. Fakat daha ilk yarışa girmeden matchmaking sistemi cörtledi ve maalesef deneyemedik. Muhtemelen önümüzdeki hafta gerçi beraber oynama fikirlerimiz de var ama ikisi bir programında bu deneyimlerimizi de
paylaşıyor olacağız. Şimdi orada sen daha sabah konuşuyorduk. Sevlerimiz mesela etkileniyormuş bu online sisteminin bozukluğu nedeniyle falan. Orada sıkıntılar varmış. Yani şu an online'a girmemek lazım.
Herkes yama bekliyor zaten.
Kaldırdı Rockstar. Oyun içi parayla, para satın alma desteğini kaldırdı. Ben şunu söylemek istiyorum. Rockstar aslında çok zeki bir firma. Bir hafta öncesinden bir açıklama yaptı. Dedi ki arkadaşlar bak ulan 3 günde 1 milyar dolar ciro elde etmiş bir oyundan bahsediyoruz. Tabii ki de online açıldığı zaman insanlar buna çökecek.
Evet.
Sistem çökecek. Arkadaşlar sıkı tutunun çünkü de toplarda çökeceğiz yani. Bunun başka gideri yok. Yani ne kadar bunu test etmiş olursan ol, yani hiçbir zaman için geleceği öngörerek, yani hele bu tarz oyunlarda bir şey yapamazsın.
Milyonlarca kişi aynı anda test etmesi.
Ya ben o yüzden Rockstar'ı suçlu bulmuyorum yani.
Şey olayı var, şimdi hani muhtemelen serverlar belki de bu kadar oyuncu kapasitesini taşıyabilecek şeydi. Ama şimdi açılır açılmaz o kadar büyük bir yığılma oluyor ki.
Yani bak ben sana söyleyeyim, dünyada öyle bir sunucu da yoktu
yok
zaten.
Ya en basitinden hani bizim sunucularımız için işte canlı yayında sıkıntılarımız oluyor. Hani canlı yayını geçtik, bizim bütün kullanıcılarımız muhtemelen aynı anda giriş yapsa sisteme hepsi birden. Muhtemelen bizde büyük
hepsinin
sıkıntılar
girmesine gerek yok. Onda biri girince zaten genelde çöküyoruz biz. Aynı anda aktif olduklarında. Çok da abartmayalım yani, evet. Kendimizi yani gören görüyor.
Ya öyle olsa muhtemelen dumanlar falan çıkmaya başlar. Hani toplu girişlerde tabii ki hani burada Rockstar'a işte çok şey diyenler var. Oo çok büyük prestij kaybettiler, şey oldu falan. Ben kesinlikle buna katılmıyorum. Gerçekten çok güzel bir hani hikaye hala
GTA
büyük zenginlik.
GTA 5 reklamı var değil mi sizde?
Nasıl?
GTA 5 reklamı.
Reklam derken?
Onun için böyle Rockstar'ı sanmıştım.
Açıktan ben böyle bana böyle bebekle bir ev şey yaptılar.
Mesut biz daha oyunu alamıyoruz ya. Oyun gelmiyor. Reklamı nereden şey yaptık yani, öyle de bir tarafı var.
Evet, haberlere geçelim isterseniz. Burada sunucu munucu dedik. Aslında teknoloji gündeminde enteresan bir haber var. Biliyorsunuz bütün firmalar artık cloud'a geçiyor. Yani bulut sistemine geçiyor. Mesela Microsoft'tan Office 360'ı alıyorsunuz. Gittiğiniz her yerde ofisi kullanabiliyorsunuz. Çünkü buluttan her şey geliyor bilgisayardan. Kuruluyor bilgisayarınıza. Bütün dosyalarınız internet tutulduğu için her bilgisayardan internete ulaşabilen o dosyalara ulaşabiliyorsunuz vesaire. Ki bulut sistemine başarılı bir şekilde geçen firmalardan bir tanesinde Adobe'ydi. Çünkü Adobe Creative Cloud ismini verdiği sistem sayesinde aylık belli bir miktar para ödüyorsunuz. Binlerce dolar ödeyip alacağınız tüm sisteme ulaşma hakkı kazanıyorsunuz ve bütün dosyanız sizin orada tutulduğu için de çok rahat bir şekilde hangi bilgisayara geçerseniz geçin yazılımların en son sürümleri sizin için orada bekler hale geliyor. Ama işte burada bir şey ortaya çıktı. Şimdi Adobe dediğim firma sonuç olarak grafik programları geliştiren bir firma, güvenlik firması değil.
Evet.
Cloud işletmeye başlıyor. Elbette profesyonellerden destek almıştır. Arkasında kim bilir kimler vardır ama ne oluyor sonuçta? Hackleniyorsun. 3 milyon kullanıcının kredi kartı bilgilerinden tutun da tüm kişisel verilerine kadar çalınmış.
Eyvah eyvah.
O da yetmemiş. Programların kaynak kodlarını çalmış içeri gelenler. Yani Adobe zaten büyük ihtimal kullanıcıları çok önemsememiştir de kaynak kodlarının gitmesi onlar için daha kötü olmuş. İşte cloud'a geçişinde böyle bir sıkıntısı olacak. Tüm verilerimizi bulutu tutmak tamam amenna güzel hızlı bir iş
her
ama
aydınlaşmak güzel.
Bu sefer de herkese ulaşabilir yapıyoruz.
Sadece yani sen değil herkes ulaşıyor.
Yani herkes ulaşıyor.
Bir kelime girdi miydi havuzda ne varsa götürebilecek pozisyon.
Yani öyle diyor. Senin eşinden tatilde çektirdiğin fotoğrafın da orada olacak. Çocuğunun çektiğin fotoğrafları bankadaki
projelerin de orada
projelerin
olacak.
Projelerin filan ki projelerim orada olursa ben bunu istemem açıkçası. Niye projelerime başka seyredeyim?
Ya resmin filan ele geçirilmesi ayrı bir taraf hani o da çok kötü. Kredi kartı bilgilerinin ele geçirilmesi zaten bambaşka bir şey. Bir de yaptığın projelerin, görsellerin böyle başkasının eline ulaşması o da apayrı bir boyutu ya.
Ya olur pasaportunu taratmışsındır, arkadaşına göndermişsindir, bulutta kalmıştır. Yani düşünsene adamın o bilgilere falan da oluştun yani.
Yurt dışında Meksika'da sahte pasaport Mesut orada çıkıyor.
Yani offshore hesabından paralar maralar akıyor
çok
falan.
Çok tehlikeli
böyle.
İşler işte yani bulut işine...
Met kaçırırken falan böyle.
Bulut işine geçişte de gerçekten firmaların ekstra güvenlik önlemleri alıp şey yapması lazım.
Kesinlikle.
Kullanıcıların da iki kere düşünmesi lazım. Ben buluta geçiyorum ne kazanacağım? Ama çalınırsa, ne bilgilerim oradan giderse ne kaybedeceğim? Ona göre geçmen lazım ki zaten çok hassas bilgilere sahip şirketlerin hala da, bulut sistemine geçmediğini görüyoruz.
Ya da şey olacak abi hani denize girerken sen bir gir sonra ben gelirim gibi.
Aynen sen bir gir ölmezsen ben gelirim.
Ondan o şekilde sonra olacak. Ben gelirim.
Diğer haberim de yine telefonlarla ilgili çok merakla beklenen telefonlar vardı. Nokia Lumia 1020 41 megapiksel kameralı Windows Phone 8 telefon. Xperia Z1. Sony tarafında bir de Xperia Z Ultra. Bu telefonların Türkiye lansmanları gerçekleşti ve fiyatları belli oldu. Fiyatları benim için bir hayal kırıklığı oldu. Neden derseniz Nokia Lumia 1020 2000 lira bir fiyattan satılıyor. 1999 TL bir fiyatı var. Hani şimdi
2000 lira olsa nasıl alırdık falan diyeceksin.
Ya şimdi 2000 lira ama rakiplerine bakıyorsun. Rakiplerinden tek ayrıldığı yer 41 megapiksel kamera. Şimdi tamam hız diyorsun, market genişliği diyorsun, işletim sistemi kabiliyetleri vesaire diğer kabiliyetler. Ha bunlar yok. 41 megapiksel kamera 2000 lira. Diğer tarafta LG G2 var. 32 GB'lık versiyonu 1800 liraya satın alabiliyorsun. Bir ikilem. Xperia Z1'in fiyatı açıklandı. 2200 lira. Yani ilk defa bir telefon Android bandında herhalde Note 3'ten sonra 2000 lira bandını geçti.
Ama sadece orada telefon almıyorsun. Sony'ye ortak da oluyorsun.
Herhalde öyle hisse sevdi falan veriyorlar. Yani G2'den aynı donanımsal özelliklere sahip bir tek su geçirmez bir telefon. G2'den 200 lira hatta 400 lira daha fazla fiyattan satılıyor. 200'e 400 lira daha fazla fiyatla satılıyor. Hadi bu da iyi. Xperia Z Ultra 2250 lira olarak açıklandı. Ben açıkçası bu fiyatları çok yüksek buldum arkadaşlar.
Siz iPhone eğer, zaten hak getire.
O daha belli değil. 2500 lira olacağı konuşuluyor 16 GB'lık versiyonunda ama siz bu fiyatları nasıl buldunuz? Ne düşünüyorsunuz? Sonuçta piyasada birçok alternatif oluşmaya başladı. Snapdragon 800 telefonlara baktığımızda LG G2 oradan bize el sallıyor. Ya, tamam onda eksikleri yok mu? Sallayalım. Var. Özellikle kamerasında bazı güncellemeler lazım. Oyunlar hala daha tam Snapdragon 800'den yararlanamıyor. LG'nin de öyle yazılım kısmında bir şeyi var. Yani
sıkıntı var. Evet,
ya bir de şeye baktığın zaman hakikaten fiyatlara falan insanın hani piyasayı işte kullanıcı olarak gerek böyle sektörde olan kişiler olarak moral bozuluyor benim bu fiyatları
evet,
görünce.
Düşmesi lazımken.
Ya düşmesi lazım bilmiyorum hani bu firmaların ya devletle bir şey olması lazım. Ya 2500 liraya telefon alıyorsun yani 1500 lira daha versen Doğan Şahin yani araba alsın.
Seçenek sunabilirler. Hayır şimdi orada seçenek sunabilir
patlak firma. Egzozuna takarız.
Sonuçta serbest piyasa var 3000 lira da isteyebilir. Ben ona bir şey demiyorum ama kullanıcı tarafından nasıl algılandığı önemli. Ben açıkçası yüksek buldum.
Çok yüksek ya.
Ben Xperia Z1 alacağımı net bir şekilde söyleyeyim. G2 alırım. Üstüne de 400 lira farkla giderim başka bir ihtiyacımı giderim. Ha üstüne biraz daha eklersin. Belki bir tane de PlayStation 3 alırsın Sony'yi çok seviyorsan. Gidersin konsolunu oynarsın yani.
Yani bu telefonların fiyatları hani piyasa şeyinde olarak yüksek de zaten piyasanın genelinden de baktığımız zaman çok yüksek yani. En kötü telefon işte gerçi bu az önce de bahsettiğimiz genel mobilin işte 600-700'lük mesela fiyat performans olarak çok üst düzey ve fiyatı da iyi bir telefon. Ama öbür skalaya bir bakıyorsun işte 2000'ler, 1800'ler ya 1800'den aşağı telefon bu zamanda alamıyorsun. Hani yurt dışı ile kıyasladığında
o farklı bir şey. Şimdi araba işte piyasasına baktığın zaman yani. 2 milyon dolara Ferrari satılıyor. Bunu eleştiremez.
Yok şey olarak söylüyorum.
Yani telefon piyasası da öyle.
Yurt dışıyla kıyasladığında.
Ama yurt dışından gelen fiyatlar öyle değil. Sen Türkiye'deki fiyatlara bakacaksın. Ya. Ben Amerika fiyatını baz alıp kalkıp Türkiye'deki fiyatlara bakılmamasını öneriyorum. Araba fiyatlarına baksınlar ilk önce onu çözsünler.
Ya o da ayrı bir
yani
şey.
Ondan sonra
şey
telefon var. Vergi
ama
diye bir şey var sonuçta.
İşte vergi var. Mesela 2000-2500 liralık aldığın telefonun neredeyse 800 lirası falan vergi olarak
yapacak bir şey
ama
yok.
Onun şöyle bir
benim
şey
eleştirdiğim
var.
Kısımda evet. Bu.
Yani vergiye kızıyoruz ama ben burada ocu veya bucu değilim. Çok fazla da şeylerden alamam. Ne kadar vergi alınıyor ölünüyor ama benim hatırladığım kadarıyla bu cep telefonuna akan çok ciddi bir para
evet,
mevcut.
Doğru,
ve
çok
buna
yüksek var.
Devletin bir nebze de engel olmaya çalışması amacıyla konulmuş ciddi bir vergi var. Yani burada aslında dengenin tutturulması lazım. Sonuçta adam parası varsa alır, Ama öteki tarafta işte devlet kendini veya işte ekonomiyi korumak amaçlı bir
şey yapıyor. Sonra cari açık oluşuyor. Yani biz ne kadar çok telefon alırsak o kadar cari açık oluşuyor.
Bir rakam açıkladılar. Türkiye'den cep telefonlarının akan para inanılmaz bir rakam.
En yüksek ülkelerden
yani.
Birisiyiz.
O yüzden yani, yani ben şey diyemiyorum ya, vergi çok yüksek veya vergi çok düşük falan demiyorum ama bunda bir orta nokta bulunması lazım.
Ya o yüzden yani şimdi telefon fiyatlarını ben tabii ki vergiye falan geldik, bu yanlış konular ama yani çünkü konumuz bu değil.
Kesinlikle.
Z1'in fiyatı açıklandı. 2200 lira. Lumia'nın fiyatı da 2000 lira arkadaşlar. Bunun üstünden yorumlarınızı bekliyoruz açıkçası, nasıl buldunuz. Ama vergiyi falan konuşmaya başlarsak
çıkamayız
zaten.
Çıkamayız işine.
Çıkışı yok yani. Çünkü vergisini ödeyip 1600'e satan da var 2000 lira. Evet. Telefon yani. Enteresan bir şekilde.
Evet, buradan da oyun tarafındaki kısa kısa haberlere geçtiğimizde arkadaşlar, ilk olarak Last Guardian'la ilgili önemli bir haber geldi ve oyunun hala geliştirme aşamasında olduğu söyleniyor. En son 2010 gibi bir haberi galiba bir videosuyla karşılaşmıştık. Daha sonra iptal olduğu söylendi. İşte firmanın başındaki isim firmadan ayrıldı, Team Ico'dan. Hani bazı oyunlar vardır gerçekten oynanışıyla falan ön plana çıkar. Bazısıyla da böyle hikayesiyle böyle ağzında bir tat bırakır. Team Ico'nun yaptığı oyunlarda bu yönden çok önemliydi ki hem Ico'da hem de Shadow of the Colossus'ta kalitelerini zaten göstermişlerdi. Last Guardian'la ilgili bu yeni haberin çıkması beni heyecanlandırdı. Çünkü oyunun motorunun değişebileceğine dair bazı dedikodular var. Hatta Sony Dünya Stüdyoları'nın patronu Shuichi Yoshida platformla ilgili gelen sorulardan kaçınmış. Muhtemelen PlayStation 4'e de geliştiriliyor olabilir. Evet. Ama hala kesin bir şey olduğunu da söyleyemeyeceğiz. Bir diğer dedikodu ise arkadaşlar Half-Life 3 ile alakalı. Özellikle Steam Machines'ten sonra ve Steam iOS'tan sonra
üçlü duyurudan sonra
birazcık daha bu dedikodular artmaya başladı. Çünkü Valve'ın geliştirme takımı olduğu söyleniyor Half-Life 3 ile ilgili ve oyunun logosuyla isim hakları da tekrardan yenilenmiş. Belki ilerleyen dönemlerde bir duruyla karşılaşırız ama ben yakın bir zamanda olacağını düşünmüyorum. Yok. Hala böyle alttan.
Valve'in şu
körük
anda
diyorlar yani.
Şeyi ön planda olduğunu düşünmüyorum. Yani Half-Life 3'ün planlarını yaptığını düşünmüyorum ama daha çok İşte bu Linux'a yönelme, daha doğrusu PC oyunculuğunda insanları Windows'tan kurtarma derdinde olduğunu düşünüyorum abimin. O yüzden evet, kendi platformunu oluşturmaya çabalıyor. O yüzden bence Half-Life 3'ten daha önemli işler yapıyor.
Ya işte önemli işler yapıyor da hala şey olayı var. Böyle GIF'lere falan bakıyorsun. Oh diyor, Steam işte işletim sistemi, Steam Machines, işte controller ama hala Half-Life 3 yok falan diye böyle ağlayan surat falan koyuyor.
Ondan da hala böyle bir çevrede bir prim yapma şeyi var Half-Life 3'ten. Bir de onlara da artık şey yapmaya başladım. Ya oyunu seviyorsun ama öyle bir raddeye geldi ki bu Half-Life 3 istekleri.
Ya bu bizde de bazen oluyor. Şimdi mesela bir tane incelemeyi geciktiriyoruz. Bir tane diyelim ki Galaxy S4 incelemesi. Dünyadan haber getiriyorsun, yurt dışı fuarına katılıyorsun, hiç olmamış bir şeyin haberi ya da altta yine farklı bir ürün incelemesi. Galaxy S4 incelemesi nerede? Valve de onu yapıyorlar. Adam yazıyor, ekran kartı incelemişsin, altta yazıyor Galaxy S4 incelemesi nerede? Arkadaş, tek yazdığı yorum bu. Ama Valve de şunu yapıyorlar, adam diyor ki işletim sistemi yaptım, Half-Life 3 nerede? Kontrolcü yaptım, Half-Life 3 nerede?
Steam Machine geliyor.
Steam Machine çıktı, Half-Life 3 nerede? Yani ulan var ya, en sonunda yani adama şeye direceğiz.
Zaten şey,
ağzını bozacak adam yani.
Şey olayı güzel, hani dersin ki ya o fuarda çok bu ürün çok güzelmiş falan. Altta da hala S4 işte incelemesini bekliyoruz falan. Evet. Direkt onu yazınca böyle senin de moralin bozulur.
Sinirlerin zıplıyor orada. Arkadaş ya burada neden bahsediyoruz, sen orada neyi diyorsun yani?
Ama şey de güzel ya, internet dünyası Half-Life 3'ten çok böyle nemalanmaya başlandı. İşte hani her şeyde Half-Life 3 confirmed olayı var mesela. İşte diyor ki Breaking Bad diyor 62. bölümde final oldu. 6/2 işte 3. Half-Life 3 diyor mesela. Confirmed böyle tabii bir geyiği de dolaşmaya başladı. O da artık eğlencesi işin diyoruz.
Diablo 3 gibi de olmaz inşallah ama.
İnşallah tabii o kadar.
Ya mesela onunla ilgili Valve'den ayrılıp Bethesda'ya geçen ve Dishonored'ın bölüm tasarımcılığını yapan, aynı zamanda Half-Life 2'deki şehrin de tasarımcısı şöyle bir şey söyledi. Ben dedi Valve'in dedi insanların şeylerini karşılayabileceğini düşünmüyorum. Çünkü dedi
ben
çok
de
uzun süre zaman geçti ve insanlar artık Half-Life 3 deyince çok
ilah gibi
bir şey bekliyor dedi. Ya artık bence dedi var, insanları tatmin edebilecek bir oyun çıkaramaz dedi ama inşallah
çıkartmasın daha iyi.
Yani o kadar beklenti yüksek ki şu anda, hani mükemmel bir oyun olsa da mutlaka kulp takan olacaktır. Ben de İlaç. Bu konuda katılıyorum. Bir diğer haberimize geçtiğimizde arkadaşlar, Tom Clancy'nin vefat ettiği haberi geldi birkaç gün önce. Oyun dünyasında da birçok oyuna ismini vermiş ve hani ajanlık, casusluk kitaplarıyla da çok ünlü bir yazar. geçtiğimiz günlerde aramızdan ayrıldı ki bizim de heyecanla beklediğimiz Division.
Splinter Cell. Evet,
son olarak yeni nesilde Tom Rainbow Clancy Six ismiyle birlikte evet, çıkacak.
Ubisoft bayrakları yarı indirdi falan diyebiliyorum ben.
Yani şey...
İyi de şöyle bir şey var, zaten Ubisoft'un Ubisoft olmasında çok büyük bir pay sahibidir diye tabii düşünüyorum. Evet. Elbette Ubisoft da karşılığında belli bir para vermiştir bu telif hakları için falan ama ya Tom Clancy'nin neredeyse bütün eserleri
evet.
Ubisoft'a
ya abi güzel oyunlar olarak uçak... çıkmış. Hakkında verdiler yani.
Ya evet. Uçak oyunu bile işte Tom Clancy ismiyle evet. çıkarttılar. Bir tek baktığın zaman evet isim hikaye yok, hiçbir şey yok. Bir tek hani isimden evet. satma çabaları falan. Bir diğer haberimiz arkadaşlar, son oyunuyla oldukça başarılı bir işe imza atan Deus Ex'in yeni nesil versiyonu duyuruldu. Hatta aynı ekip direkt olarak çalışmalara başlamış. Muhtemelen gene son derece fütüristik bir oyunla karşılaşacağız diye heyecanlanmaya başladık. Bir diğer haberimiz Warcraft filmiyle alakalı. Filmin tarihi 18 Aralık 2015 olarak açıklandı. 2014'ün başlarında çekimlerine başlanacak. Hala kadro konusunda belli başlı açıklamalar yok. Fakat baktığımızda işte bu sene Aralık'ta Hobbit, bir dahaki sene 3. film, sonra da artık Warcraft'ı izleriz herhalde 2015'te. Ben böyle
sunucuyu tam kapatacak herhalde World of Warcraft'ta, hazır filmi piyasaya çıkacak.
Ben söyleyecektim abi, biliyor musun? Yani.
Onlar hesaplamışlardır. Son kullanıcıyı da sunucudan işte 2015 gibi atsak.
Çünkü sürekli kullanıcı şeyi düşüyor World evet. of Warcraft'ın. Her normalde, ay yapılan açıklamada.
Ama çıkıyor. Hala tabii devasa bir kullanıcısı var. Düşüyor ama hala.
Onlar free-to-play'e çevirdikleri anda... Daha önceden kazandıklarından daha fazlasını bir yılda kazanabilirler evet, yani olabilir. Oyunda.
Öyle ya bir de şey var mi? Aralık işte hep baktığımızda işte böyle bir Aralık sinema sektöründe bilmiyorum. Ben hep bir Aralık'ı bekliyorum. O yüzden tarihi de böyle hoşuma gitti. İşte Yüzüklerin Efendisi üçlemesi de hep Aralık'ta bekliyordun filan.
Sen de enteresan durumlar
evet, var. Bir diğer haberimize geçtiğimizde arkadaşlar Mount & Blade 2 Bannerlord'un ilk görüntüleri geldi. Tabii ki Türkiye'nin bana göre oyun sektöründeki gururu bir firma ve gururu bir oyun. Yeni oyunuyla karşımıza çıkacaklar. Grafiksel olarak tabii ki çok büyük beklentilere kimse girmesin. Zaten Mount & Blade oyuncuları da muhtemelen böyle bir beklenti içerisinde değildir. Çünkü oynanışa önem veren bir yapısı var. Ve bu oyunun grafiklerinin de hemen hemen diğer oyunla benzer olduğunu görüyoruz. Büyük bir heyecanla bekliyoruz diyerek kısa kısaları da bitirelim.
Evet, ben de teknoloji dünyasında kısa kısalara gerçekten çok kısa yer vereceğim. GoPro 3 Plus'la başlamak istiyorum. GoPro'dan 4K'da 30 kare çeken GoPro 4 bekleniyordu. Biliyorsunuz başarılı aksiyon kameraları üreten bir firma. Ama GoPro 3 Plus'la firma yine aslında aksiyon kamerası severlere güzel şeyler sundu. Neden? Daha hafif, daha fazla pili giden, daha uzun Wi-Fi kapsam alanı sağlayan kameralara kullanacağının karşısına çıktı. Ama hala da görüntü kalitesinde biraz optimizasyonlar olsa da 4K'da 30 kare çeken kameralara sahip olmadığımızı görüyoruz. Bakalım, herhalde onu da GoPro 4'e saklıyorlardır. GoPro 3 Plus'ın zaman kazanmak için bir hamle olduğunu düşünüyorum.
Zaten şeyi söyleyeyim. Ya bu aralar ben de GoPro kameralara bayağı bir merak sardım. Hatta almayı falan düşünüyorum ama
sen
muhtemelen 4. Evet,
sen
o da
şey
var.
Almışsın.
Muhtemelen 4. versiyonunu bekleyeceğim.
Bir de Aralık'ı bekle. Aralık'ta yine çok güzel şeyler olacağını düşünüyorum.
Aksiyonun sen merak etme.
Ya muhtemelen 4'ü bekleyeceğim diye düşünüyorum. Hem işte askerlik durumundan dolayı. Ama hani 3 ile ilgili de yorumlara baktığımda şöyle bir şey var. Hani 3 zaten böyle bayağı eksik, işte yazın çok ısınan, böyle bazı problemlere sahip bir cihazdı. 3 Plus'ta resmen bunu işte düzeltip piyasaya sürdüler gibi yorumlar
evet,
da var. Şimdi bir de çok sık çıkıyor sanki GoPro kameralar.
Evet, biraz sık çıkmaya başladı. Otomasyon kötü ama hani şimdi 3'ün görüntü kalitesine bakıyorsun. Profesyonel kamera gibi adamlar cam gibi görüntü çekiyorlar. Fiyatları biraz pahalı. Amerika'da da pahalı cihaz. Yani $400 fiyatı var.
Evet.
Hani her baba yiğit öyle hemen gidip de ben bir tane alayım arada kullanırım diyeceği bir kamera değil. Çünkü aksiyon kamerası dediğiniz şeyi ya gerçekten sporcu olacaksınız, kullanacaksınız. Ya da çok aktif bir adam olacaksınız. Hafta sonları sürekli bir şeyde olacaksınız. Yani motosikletin falan olacak. Benim gibi bir adam olursanız alıyorsunuz. İki heyecan, evin içinde deneme videosu çekiyorsun. Evin içinde o da. Yani deneme videosu da. Sonra kenarda duruyor ki bir gün ben bundan bir çekim yapacağım diye sevinç içinde bekliyorsun.
O zaman da şey, GoPro işte 3 alıyorsun, o zaman 8 çıkmış falan.
Evet, kullanmaya çalışırken. Yani öyle bir durum var. Bu yüzden bu kameralara para harcarken dikkat edin diyorum. Bir diğer haberimizde söyledik, Discovery ile ilgili bir haberimiz var. Biliyorsunuz General Mobile Discovery isminde fiyat performans sonu oldukça yüksek bir telefon var. Dahili ROM'u oldukça düşük kapasiteliydi. 2 GB bir depolama alanı vardı. Gerisini SD kart üzerine kurabiliyordunuz oyunlara. Fakat şimdi 16 GB dahili depolama alanı modeli de piyasada duyurulmuş durumda.
Yani iyi yapmışlar.
Kullanıcılar oldukça fazla sevinmişler ama zaten bu telefonun micro SD kartı bütün uygulamaları kurabilme özelliği var kernel'dan direkt. Bunu da yapabiliyorsunuz. General Mobile'da şöyle tebrik etmek lazım. Bir Türk firması, Türk kuruluşu. Sonuçta fiyat performans oranı çok yüksek bir cihazı yurt dışından bulmuş. Bunu güzelce General Mobile markası altında etiketlemiş ve Türk kullanıcısına yine çok uygun bir fiyatla sunabildi. İstenince de oluyormuş. Yani 2000 liraya da.
Yani ben de onu demek istiyorum.
Telefon satılırken sen 600 liraya bir telefon satıyorsun. 2000 liralık telefonda yapabildiğin birçok şeyi yapabiliyorsun. Doğal olarak tabii ki ses kalitesi, kamera kalitesi Karşılaştırmıyorum bunları ama sonuçta ben 600 lira veriyorum ve sonuna kadar tatmin oluyorum bundan. Kaldı ki 2200 lira verip ekranından tatmin olmadığın cihazlar var.
Yani ben şimdi mesela kardeşime telefon almayı düşünüyorum. Muhtemelen hani General Mobile böyle üst taraflarda bir yerde yani almak için.
Seçeneklerin için evet. Öyle olacak gerçekten. Son haberim ise enteresan bir haber. Kikbee isimli mini robotlar piyasaya sürülmüş durumda. 30 puan para ödeyerek bir tanesini satın alıyorsunuz. iOS ve Android cihazlardan kontrol ederek futbol oynayabiliyormuşsun.
Değişik. Süper. Langırt'ın şey yeni hali mi?
Ya ben yalnız oynanışını da izleyenlerimiz görüyorlardır. O kadar dandik bir cihaz ki yani Langırt al oyna. Bir de eskiden şey vardı hatırlarsınız belki. Geçen yine bir oyuncakçıda gördüm. Alasım geldi de almadığıma pişman oldum. Hani böyle çekerdin. Geri bırakırdın, sabit futbolcular vardı. Tamam, İsmini tam abi. Olarak bilmiyorum ama.
Ya, isim belli bir ismi yok ama oyuncağı hatırlayabildim.
Evet yani böyle topu atardınız o plastik adamları geri çekip böyle filan. O bile daha eğlenceli, daha inovatif yani yaratıcı.
Şey ya ama ne bileyim böyle abi. Bu parayla gidip halı sahada şey
oynarsın
kendini tatmin edersin yani bilmiyorum.
Ya, abi şey FIFA alın mis gibi arkadaşlar.
FIFA alın daha bir biz oyna ama. Ya değişik bir oyuncu. Cep telefonunu hani o kadar para verdik bir şey için daha kullanalım diyen insanlar için enteresan bir cihaz olmuş. Bir de kaldı ki bu cihazdan gerçekten 4-5 tanesini bir araya getirirsen keyifli bir şey çıkar.
Yani herkes tanesini, alacak da.
Evet ne yapacaksın? Zor bir şey yani bizim için şu an uzakta duran bir cihaz diyoruz. Ve son haberimizle beraber de yine bu haftada ikisi birin sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Cut this track. Check this out. Yo, DJ Bite Nasty on the mic. You wanna know what up? Me and my crew gonna tell ya. Check it. We the flies, little pups. We come around, we the highs, little pups. Don't mess around, we the fire, little buzz. You on the ground and we flying up above. Little baby cat, so high, yeah. A blankie in the nightlight. Check out my chains and my flow and gold teeth. Watch the power of the buck with no leash.